tarihinin izinde.
TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Türk Tarihi'nin izinde birlikteyiz. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Recep Özlem. Ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar Sedat Bey, hoş bulduk.
Güray Hocam, bu hafta yine hep olduğu gibi kitap armağanımız var Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan. Dinleyicilerimizin soruları oluyor, yorumları oluyor. Bütün bunlar için telefon numaralarımız 463-34-19-463-34-21. Hemen hocamıza soruyorum. Bu haftaki armağan kitabımız hangisi Güray Hocam?
Bu hafta dinleyicilerimizden ilk arayana Türk Tarih Kurumu yayınlarından çok değerli bir eseri hediye ediyoruz yine. Osmanlı Devleti Teşkilatına Methal. İçerisinde bilgiler Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları, Anadolu Beylikleri, İlhanlılar, Karakoyunlu, Akkoyunlu Devletleri ve Memluklular. Bunların devlet teşkilatına bakış ismiyle bir çok güzel giriş kitabı. Neye giriş? Osmanlı Devlet Teşkilatına giriş. Osmanlı deyimiyle Methal diye konulmuş başlığı da kitabın.
Hocam yani Ordinaris giriş mi demek Methal?
Profesör Doktor İsmail Hakkı Uzunçarşılı hediye ediyoruz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum dinleyicimize.
Hocam methal deyince sanki methiye gibi böyle bir çağrışma yapıyor. Demek değil. Ne demek Güray Hocam?
Methal giriş demek anlamına geliyor.
Değerli dinleyicilerimiz, Osmanlı Devlet Teşkilatına Methal ya da Giriş. Ordinaris Profesör Doktor İsmail Hakkı Uzunça. Allah rahmet eylesin hocam. Çok büyük bir tarihçi idi kendisi hocamızın. 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımız. Başlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla söyleşimize. Hocam, Tanzimat Fermanı ilan edildi. Hatta Mustafa Reşit Paşa'nın kimliği, yurt dışında eğitim görmüşlüğü, burada gördüklerini Türkiye'ye getirmeye ama bütün bu yenileşme hareketine çok daha gerilere gittiğini de hemen hemen konuya başladığımızdan beri Güray hocamız her programda vurguladı. Hocam, Tanzimat'ın ilanı sosyal, iktisadi, toplumsal yaşantılarda ne tür etkiler gösterdi? Devlet yönetiminde.
Elbette Türk yenileşme tarihi içerisinde Tanzimat döneminin bir önemli noktayı işaretlediğini, temsil ettiğini söyleyebiliriz. Kanunlar, idari teşkilatla ilgili kanunlar, yine yargılama süreciyle ilgili, ticaretle ilgili kanunlar, bütünüyle Osmanlı Devleti'nin görünümünde yeni bir dönemi temsil ediyordu. Tanzimat dönemi ismiyle kendi çağında aslında pek fazla da anılmıyor bu şekilde. Tarihçiler Tanzimat dönemi diye bir dönem adını koymuşlardır. Türk tarihçileri 1876 yılına kadar olan dönemi Tanzimat dönemi olarak adlandırmaktadır. 1839'dan 76'ya kadar. İşte bu yaklaşık 30 yılı aşkın, 37 yıllık dönemde alınan kararlara baktığımız zaman neler değişti? Genel önemli kararlar nelerdi? Onlara işaret etmemizde yarar var. Dinleyicilerimiz için de bazı köşe taşlarını bilmeleri anlamında güzel bir başlangıç olur diye düşünüyorum. Bir defa devletin yönetiminde çok temel bir unsur olan anayasal sistem ile ilgili reformlar, yani toplum yönetimi ile ilgili reformlar taahhüt ediliyordu. Buna göre Osmanlı Devleti kendisinin bünyesinde bulunan Müslüm gayrimüslim bütün topluluklara bazı haklar tanıyacağını taahhüt ediyordu. Neticede 1856 yılında ilan edilen ıslahat fermanının sebebi de Tanzimat Fermanı'dır. Çünkü Tanzimat Fermanı'nda da bir takım gayrimüslimlere ait haklar üzerine yenilikler yapılacağı taahhüt ediliyordu. Bu durum Osmanlı Devleti'nin elbette yabancı konsolosluklar huzurunda ilan ettiği Gülhane Hattı Humayun'u ya da Tanzimat Fermanı'nın yurt dışından Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmayla ilgili bir takım taleplere kendi iç cevabıydı. Yani Tanzimat Fermanı dışarıdan da bir takım talepleri karşılamak üzere diplomatik bir amaçla da yapılmış olduğu açıktır. Çünkü bütün yabancı devlet konsolosları da takip ettiler bu gelişmeyi. Osmanlı ne yapıyor, ne yapmaya çalışıyor, nereye gidiyor? Bütün bu soruların cevabını diplomatik kanallardan öğrendiler, zamanında takip ettiler. Aynı zamanda Osmanlı Devleti 1841 yılında baktığımızda büyük olaylarla muhatap olmaya devam ediyor. Bunlar arasında Mısır meselesi, uluslararası bir mesele haline gelmiştir ve Osmanlı Devleti uluslararası diplomasinin kurallarını Tanzimat döneminde öğrenmeyi başarmıştır. Uluslararası diplomasinin kuralları ne demek? İşte Avrupa devletleriyle nasıl diyalog kurulacağı, nasıl anlaşmalar yapılacağı, Mısır meselesinin Osmanlı'nın iç meselesi olmaktan çıkarak bir Avrupa meselesi ya da dünya meselesi haline gelip uluslararası bir sorun olarak gündeme gelmesi, yine Boğazlar meselesinin uluslararası bir mesele olarak dünya gündemine gelmeye başlaması artık Tanzimat döneminin temel konularıdır. Mısır ne olacak? Doğu Akdeniz ne olacak?
Hocam burada
İstanbul Boğazı ne olacak? Osmanlı Devleti'nin artık bir iç sorunu olmaktan çıkmış devletler arasındaki tartışmaların konusu olmuştur. Mesela Karadeniz ve Kırım meselesi de aynı şekilde uluslararası bir diplomasi konusu
olarak. Hocam güncele ilişkin yürümekte devam etmekte olan bir tartışmanın tarihsel perspektifini koymak açısından Osmanlı ya da daha öncesinde bilmiyorum Selçuklu ne zamandan beri Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Mısır'la, Tunus'la, Libya'yla yani Kuzey Afrika'yla, Akdeniz'in Kuzey Afrika'yla ilgilenmeye başladı? Bu herhalde Cumhuriyet dönemiyle ilgili değildi. Çok daha derine giden bir tarihselliği olsa gerek.
Osmanlı Devleti'nden önce de Doğu Akdeniz'de İslam ve Türk tarihi süreci içerisinde bir takım yani bizim kendi tarihimiz açısından varlığımız söz konusudur. Özellikle şöyle bir baktığımız zaman sahabe-i kiramın ilk seferleri, Battal Gazi'nin ilk gelişi Anadolu'ya ki Anadolu ve Osmanlı Devleti Battal Gazi ile özdeşleşmiş bir medeniyet ve toplum geçmişine sahiptir. Battal Gazi'nin resmi tarih literatüründe, İslam tarih kaynaklarında ve Bizans kaynaklarında geçen kayıtlara göre 717 yılında Adana bölgesinden Göller bölgesine kadar olan sahanın valisi olarak atandığını görüyoruz. Bütün bu bölgeye vali olarak atanmasından sonra 24 yıl görev yaptı. İşte onun ordusunda görev yapan Horasan erenleri ya da Horasan askerleri diyebildiğimiz bir süvariler grubu var. Bu topluluk Türklerden oluşuyordu, Müslüman Türklerden oluşuyordu ve Emeviler çağında Bizans'la olan gazada Türklerin görev yapmaya başladığını görüyoruz. Daha sonra Suriye kıyısında bir devlet kurma noktasına doğru gelişen Sugur dediğimiz, Avasım dediğimiz beylikler dönemi başlayacaktır, emirlikler başlayacaktır. Bunlar arasında Mısır'a ve Suriye'ye hakim olan Ahmet bin Tolun'u görüyoruz, Tolunoğlu Ahmet diyoruz biz ona. Tolunoğulları Devleti'nin kurucusu 9. yüzyılda karşımıza çıkıyor. Ardından Akşitler baktığımız zaman yine Çukurova'ya kadar olan bütün Doğu Akdeniz bölgesine hakimdirler. Böyle birbirinden tevarüs ederek devam ediyor. Selçuklular daha sonra geliyor. Memluklular ve Eyyubiler. Eyyubilerden daha önce Eyyubiler sonra Memluklular ve Memluklulardan da Osmanlı Devleti'ne Yavuz Sultan Selim Han zamanında bütün Doğu Akdeniz'in anahtarları verilmiş oluyordu. Bizans Devleti'nin sahneden çekilmesi 1453 tarihi çok önemli. Tabii ki Osmanlı Devleti'nin Doğu Akdeniz'deki tesirini artırmıştı. Çünkü Bizans'a Akdeniz adalarında bağlı olan yerler bu defa Osmanlı Devleti'ne bağlılığını arz ediyordu. Aynı şekilde Bizans'a Karadeniz'de bağlı olan yerler de Osmanlı hükümdarına muhtaç ve boğazların anahtarı artık Osmanlı Devleti'nin hükümdarının elinde olduğu için Karadeniz ve Akdeniz'in kilit üsleri Osmanlı hükümdarının elindeydi ve ondan soruluyordu. Artık imparator sıfatını da yer yer özellikle Batı'ya yazdığı mektuplarda Fatih'in kullandığını görüyoruz. Ben Roma'nın da imparatoruyum, yani imparatoru Rumum diye tabir ediyordu. Kendi lakaplar arasında da bunu yazıyordu Fatih. Sonrasında Osmanlı hükümdarlar da yer yer bu imparator tabirini kullandılar. Lakin Osmanlı Devleti'nin gerçek anlamda resmi kayıtlarda geçen adı Devlet-i Aliye-i Osmaniye'dir. Yani Devlet-i Aliye diye rahmetli Profesör Doktor Halil İnalcık bir kitap yazdı biliyorsunuz. Devlet-i Aliye diye yazdı ama onun bir devamı var. Osmaniye, yani Osmanlı Devleti, Büyük Osmanlı Devleti anlamını taşıyor. Devlet-i Aliye'yi Osmaniye ismiyle müsemma oldu. Memaliki Mahruse diye bir tabir vardır Osmanlı tarih kaynaklarında. Memaliki Mahruse artık 19. yüzyıla geldiğimizde Tanzimat döneminde tehlike altındadır. Memaliki Mahruse'nin kilit bölgeleri işgal altında veya paylaşım noktasında tartışmalı yerler haline gelmiştir. 1853 yılında Osmanlı'ya bir elçi olarak İstanbul'a konsolos olarak gönderilen Çar Nikola'nın adamı Menchikov ya da özellikle Osmanlı Devleti'nin iç sorunlarına temas ederek raporlar yazıyordu Rus Çarı'na. Nitekim Çar 1. Nikola Osmanlı Devleti ile İngiltere arasındaki münasebetleri de görüyor. Aralarındaki münasebetlerin gidişatını değiştirecek tekliflerde bulunuyordu. Buna göre diyordu ki aramızda bir hasta adam var. Bu hasta adamın ölmesi mukadder. Neden bu kadar güçsüz bir devleti paylaşmıyoruz diyordu. Gerçekten de İngiltere'nin bu tarih itibariyle Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşmaya yanaşmadığını ve aynıyla ona cevap verdiğini görüyoruz. Diyor ki İngiliz sefiri de neden hasta adamı iyileştirmeyi düşünmemeli? Şimdi bu gerçekten de İngiltere'nin Osmanlı Devleti'nin bölgede istikrarı koruyan bir yapıda devam etmesini istediğini gösteriyor. Çünkü İngiltere'nin güneş batmayan sömürgeleri var, toprakları var ve Osmanlı toprakları da örtüşüyor bu topraklardan geçen yollar itibariyle. Düzenli ve istikrarlı bir Doğu Akdeniz'e ihtiyacı var İngiltere'nin. Balkanların, Kafkasya'nın, Suriye'nin istikrarlı, savaşsız bir sahada olması ve bu dönemde İngilizlerin büyük oranda burayı elde tutuyor olması Osmanlı Devleti açısından da makul karşılanıyor. Aynı zamanda da Rus Çarlığı tabii ki Karadeniz üzerinde, yine Balkanlar üzerinde, Kafkasya'da yer yer Osmanlı ordusuyla çatışma halindedir. Nitekim Kırım Harbi başlamadan önce İngiliz ve Fransız donanmalarının Osmanlı ile işbirliği yapmak suretiyle Karadeniz'e açıldığını görüyoruz. Karadeniz'de özellikle Dobruca ve bugünkü Boğdan, Romanya bölgelerinde Rus ordularıyla Osmanlı ordular arasında savaşlar başlamaktadır. Ve artık bu savaşlar gerçekten de aralıklarla devam edecek. Nitekim 1877 yılında 93 Harbi diyebildiğimiz Büyük Harp başladığında, Osmanlı-Rus Harbi, 1856'daki Kırım Harbi'nin devamı olduğunu unutmamak
zaten
gerekiyor.
Zaten 4 tane peş peşe var hocam. Evet.
Yani Kırım Harbi'nin neticesinde Osmanlı Devleti ile Rusya ve Avrupa devletleri arasında bir savaşı bitiren anlaşma imzalandı. Bu anlaşma Paris Anlaşması adını taşıyordu.
1856 göre, mıydı hocam?
1856 yılında imzalandı bu anlaşma. Kırım Harbi'ni bitiriyordu. Bu anlaşmaya müdahil olan devletlere baktığımız zaman Avrupa devletleri de var, Rusya var, Osmanlı Devleti var. Anlaşmaya göre Osmanlı Devleti ve Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'de, Balkanlar'da ve Akdeniz'deki toprakları Avrupa devletlerinin garantisi altında olacaktır diye bir hüküm var. Mesela birinci maddedir bu. Bu şunu gösteriyor. Osmanlı Devleti Rus Çarlığı'na karşı kendisini tek başına savunamayacak kadar askeri güçten mahrumdur. Ve Ruslara Kırım Harbi sırasında tek başına karşı koyamaması da bir delildir. Neticede İngiliz-Rus savaşı diyebiliriz bir yönüyle. buradaki çatışmaları durduran Avrupa devletleri olmuştur.
Hocam, Rusların bu tarihte, bu söylediğiniz 19. yüzyıl itibariyle bu askeri güce ulaşmaları da çok enteresan bir konu, ilginç bir konu. Çünkü Rus köylüsü aslında o tarihler itibariyle açlık, sefillik içinde.
Asıl Osmanlı-Rus savaşlarında, kara savaşlarında Osmanlı Devleti'nin çok yenildiğini söyleyemeyiz. Deniz savaşlarında büyük mağlubiyetleri var. Onu ifade edebiliriz rahatlıkla bu tarih itibariyle. Neden? Çünkü Osmanlı donanması gerçekten 1874 Osmanlı-Rus Harbi sırasında ve daha sonrasında yenilenme açısından baktığımızda defaatle yakılmıştır 1827'de. Ardından bu 1856'daki olaylarda, daha sonra yine Sinop baskınında Osmanlı donanması defaatle Karadeniz'de, Akdeniz'de Rus donanması tarafından tahrip edilmiş, yakılmıştır. Buradan şunu işaretlemek istiyorum. Rus çarlığının donanması o tarihler itibariyle Osmanlı donanmasından çok daha güçlüdür ve Avrupa devletleriyle de savaşacak boyuttadır. Çünkü 1. Petro, Deli Petro diyoruz biz, ya o denizci bir çar idi. Rus çarlığının ilk kuruluş başkenti Petersburg bir tersane etrafında kurulmuştur ve limandır.
Deli Petro'nun kurduğu şey.
Çarlık Rusyası bir denizci imparatorluk olarak kurulmuştur. Bunu her zaman dikkate almak gerekir.
Hocam, Hollanda'ya gitmiş bu Deli Petro. Hollanda'da görmüş işte o Amsterdam'ı, şurayı burayı. Ondan sonra onları örnek alarak gelmiş, o Petersburg
yani
şehrini kurmuş.
Yani Rusları biz denizci devlet, donanması olan devlet olarak tanıtmamız gerekiyor.
Böyle, evet.
Kara savaşlarını öncelememizin ve kara savaşlarında başarılı olmamızın sebebi budur. Osmanlı donanması Rus donanmasından aşağı olduğu gibi Avrupa donanmaları da büyük oranda yenilmekte ve baş edememektedir Rus donanmasıyla. Bunu ifade edebiliriz. Aynı şekilde baktığımızda tabii ki başa baş kalan bu ittifak donanması, Avrupa donanmaları ve Osmanlı'nın da Avrupa ile işbirliği içerisinde olmuş olması Rusları durduran tek güç haline gelmesinde önemli bir etken oldu. Rusya Çarlığı şunu anladı. Avrupa'yı zayıflatmadan, Osmanlı Devleti'nin Avrupa ile arasını bozmadan kesinlikle Osmanlı Devleti'ni parçalayamayacak idi. Çünkü Avrupa ile çok sıkı ticaret anlaşmaları yapmıştı Osmanlı Devleti. Bu ticaret anlaşmaları içerisinde imtiyazları çok yüksek bir şekilde İngiliz ve Fransızlar alıyordu. Nitekim 1836 Balta Limanı Ticaret Anlaşması İngiltere'nin tamamıyla Osmanlı Devleti'nin limanlarında rahatça, serbestçe kendisinin lehine olacak şekilde ticaret yapması imkanını tanıyordu.
Hocam, burada kısır bir tartışma yıllardır Türk entelijansiyası arasında çıkar gider gelir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, o Osmanlı onun öncesi, onun doğu mudur batı mıdır diye. Bu aslında yanlış konulan bir tartışma. Farkı şudur, Avrupa'dan Müslümandır.
Osmanlı Devleti'nin Kırım Savaşı sonrasında imzalanan bu Paris Anlaşması'nda çok önemli bir madde olarak şunu görüyoruz. Karadeniz silahsızlandırılacaktır. Önemli bir madde bu. Aynı şekilde tersaneler ve donanmadan arındırılacak. Yani hem Osmanlı Devleti hem Ruslar Karadeniz'deki donanmalarını çıkaracaklardır, evet, gibi bir madde var. Çok ilginçtir bu da.
Devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz Güray Hocamızla sohbetimize. Yeni yılda yeni bir köşemiz var değerli dinleyicilerimiz. Tarihte bugün. Bugün 22 Ocak. 22 Ocak 1920'de önemli bir gelişme yaşanır Anadolu'da. Biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'ndan sonra tersanelerimiz, topraklarımız hepsi işgal edilmişti. Fransızlar da gelip Maraş'ı istila etmişlerdi, işgal etmişlerdi. Burada büyük bir direniş başladı hocam.
Evet. Osmanlı Devleti'nin Mondros Mütarekesi'nden sonra İtilaf devletleri tarafından parça parça işgal edilmeye başlandığını görüyoruz. Özellikle Anadolu'nun güney bölgesinde Fransızlar bazı bölgeleri işgal ediyordu. Bunlar arasında Urfa, Antep, Maraş ve Adana, Çukurova havalisi Pozantı'ya kadar olan Fransızların işgal bölgesine giriyordu. Bu gizli anlaşmalar gereğince yapılan paylaşmaya göre oluyordu. Tabii Maraş'ın bugün itibariyle kurtuluş gününün olması anlamlı. Rahmetle yad ediyoruz. Başta Sütçü İmam olmak üzere bütün Kuvayi Milliye şehitlerimizi, bacılarımızı ve ecdadı rahmetle yad ediyoruz. Kahraman Mehmetçiği bu bölgedeki güvenliği sağlamak üzere günümüze kadar şehit olan bütün askerlerimizi ve ecdadı da yine rahmetle, gazilerimizi minnetle, şükranla yad ediyoruz.
Hocam
Kahraman
zaten...
Kahraman Maraş, yani kahraman ismini hak ederek almış olan bir bayrak, sancak adeta Osmanlı Devleti'nin son çırpınışında artık sine-i milletten Kuvayi Milliye'nin çıkışı ve İstiklal Harbi'ne dönüşte askerin Modros Mütarekesi'nde terhis edilmesi üzerine kendi vatanına dönüp kendi evinde askerlik görevini artık Kuvayi Milliye halinde sürdürmesinin adıdır. Kahraman Maraş olmasının anlamı da budur. Çok anlamlı, hazin bir hikayesi vardır Maraş'ın istiklalinin, kurtuluşunun. Düzenli orduya gerek kalmaksızın kendi ülkesini kurtaran bir millet ve 20. yüzyılın başında oluyor bu. Gerçekten de anlamlı. Henüz düzenli ordu yok ama Maraş halkı ayaklanıyor. Düşmanı kendi şehrinden, köyünden, kasabasından, topraklarından kovuyor.
Hocam Gaziantep halkı, Maraş halkı Fransızlara Ankara Antlaşması'na mecbur etti. Ardından yani geldiler.
Evet. Osmanlı Devleti ordusuz bir şekilde de savaş kazanabiliyor. Maraş böyle bir yer. Kahraman olmayı hak etmiş bir yer. Aslında bizim kahraman olmayı hak etmiş başka yerlerimiz de var. Maraş evet kahraman.
Antep'te ama Gaziantep hocam.
Gazi evet. Öbür tarafta Şanlıurfa. Şanlıurfa. Ancak bu tarafta da öyledir. Yani baktığınız zaman batıya doğru bazı iller daha vardır. Onlar da kendi imkanlarıyla düşmanı topraklarından çıkarmışlardır. Zaman içerisinde bunun da tarihçilerimiz ve meclisimiz tarafından değerlendirileceğini ümit ediyoruz. Hocam, yani gaziliği hak etmiş yerlerimiz çok.
2020'ye geldik. Yani 100. yıl etkinlikleri var tarih kurumumuzun. Evet, evet. Peş peşe geliyor işte. O kanuni esasi var. Fransızlarla Ankara Antlaşması var. Daha çok iş var. İşte
teşkilat-ı esasi.
Teşkilat-ı esasi. Kanuni esasi bir
açılması söyleyeyim. Var.
O var hocam.
Misak-ı milli var.
Yani İstanbul'da bir etkinlik var galiba hocam.
Misak-ı milli etkinliğimiz gelecek hafta Salı günü 100. yılı. Misak-ı Milli'nin kabul edilişinin 100. yılı Mebusan Meclisi'nde gizli oturumda 28 Ocak 1920 tarihinde son Osmanlı Milli Meclisi'nde kabul edilmiştir. Bu meclisin ilan ettiği Misak-ı Milli tablosu ve kararları hem sergi olarak sergilenecek.
Nerede görüyorsun?
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul'da. Rektörlük binasında açılışı o binada Meşrutiyet Meclisi'nin ilan ettiği salonda. Yani Mebusan Meclisi'nin kabul ettiği Misak-ı Milli kararının görüşüldüğü salonda ilk anma gerçekleşecek. Misak-ı Milli kısa film belgeselimizde yine aynı günün içinde saat 6 gibi Tophane-i Amire'de yine Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Mimar Sinan Güzel
Hocam,
Sanatlar
kısa
Üniversitesi'nin
film yarışma mı düzenlediniz?
Kampüsünde olacak.
Yarışma mı düzenlediniz kısa film olarak yoksa
yaptırdınız? Hayır, bilimsel belgesel film oluyor. Dokümenter film. Gösterim, belki bir yarışmada ilk taslak gösterimi olacak.
Tophane-i Amire'de.
Orada olacak. Bütün dinleyicilerimiz de davetlidir.
Evet değerli dinleyicilerimiz, tarihte bugün köşemizde bugünlük söyleyeceklerimiz de bunlar. Birazdan kendi konumuzla devam edeceğiz. Değerli dinleyicilerimiz devam ediyoruz. Kanuni esasiye geleceğiz ama hocam öncesinde bir ferman var. Islahat fermanı. Ferman kimin görevi hocam?
Az önce de ifade ettiğim gibi ıslahat fermanı tabii ki padişahın imzasıyla yayınlanmıştır. Ferman olmasının sebebi budur. Ancak Avrupa devletleri tarafından Paris Anlaşması öncesinde şart koşularak ilan ettirilmesi istenmiştir. Ve nitekim 1856 yılının 28 Şubat'ında Osmanlı Devleti Sadrazamı, devlet ileri gelenleri ve konsolosların huzurunda bir ferman okunmuştur. Bu ferman yayınlandı. Daha sonra gazetelerde, basında da yer aldı. Fermanın maddeleri genellikle din ve vicdan hürriyetini garanti altına almakla ilgilidir. Bu da tabii ki Osmanlı Devleti'nin içindeki dini ve etnik azınlıkların hak ve hürriyetleriyle ilgili talep ve baskıların karşılanmasını taahhüt edildiğini göstermektedir. Hemen hemen bütün maddeler genel anlamda bu çerçevede özetlenebilir. Yani her maddede din ve vicdan hürriyeti, Hristiyanların mal, can, hak ve hukuku ve cizyenin kaldırılması, Hristiyanların devlet memuru olabilmesi, asker olabilmeleri, yine ceza ve hukuk anlamında da kendi işlerinde kendi hukuk sistemlerini kurabilmeleri gibi. Gerçekten Osmanlı Devleti'nin sonraki yıllarda sorun yaşayabileceği bir takım konularında burada dile getirildiğini söyleyebiliriz. Özellikle Osmanlı Devleti'nin Tanzimat döneminde yabancı okulların ilk defa açılmasının önü de ıslahat fermanı ile birlikte başlamıştır. 1859'dan itibaren Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde başta İstanbul olmak üzere yabancı devletler okullar açmaya başladılar. Bunların bir kısmı vakıf, bir kısmı dernek şeklinde cemiyet okullarıydı. Azınlık cemiyetlerinin veya topluluklarının, azınlıkların kurmuş olduğu okullardı. Ama yabancı okullar statüsünde açılıyordu. Yani Osmanlı Devleti'nin iç denetiminden uzak, merkezi eğitim sisteminden ayrı şekilde eğitim verme hakkına sahibiydi.
Güray Hocam, bu yabancı okullar meselesi benim çok merak ettiğim bir konudur. Çünkü İstanbul'da olsa, İzmir'de olsa, Ankara'da, Amasya'da dahi var. Tarsus'ta var zaten şimdi.
Şöyle bir, bu çok ilginç yani bir konu. Dinleyicilerimizin de aklında kalacak bir özetle ifade edelim. 1860 yılından itibaren başlayan bu yabancı okul açma meselesi 1890'a kadar, yani 30 yıl içerisinde sayılarına baktığımız zaman Osmanlı ülkesindeki sayısını biliyoruz ve artış hızını biliyoruz. 1890-92 yılları itibariyle yabancı okulların sayısının 10 binleri aştığını görüyoruz. Yani 20 bin civarında yabancı okul var. Sadece bir ülkenin yabancı okul sayısı 5-6 bin. Dolayısıyla Osmanlı ülkesi içerisinde başka ülkeler var anlamına geliyordu bu. Devletin kendi içerisindeki üniter yapısının bozulması, birliğin parçalanmışlığa dönüşmesi açısından bu gerçekten büyük bir mesele haline gelecektir. Bunu fark etmiş olan Osmanlı Devleti Kanuni Esasi'den sonra merkezi devlet politikasını güçlendirecek tedbirler almak zorunda kalacaktır. Özellikle 2. Abdülhamit Han'ın yapmış olduğu uygulamalardan birisi okul açma seferberliğidir. Yani okulları mümkün olduğunca çoğaltıp devlet okullarına ağırlık vermek zorunda kalmış ve eğitim seferberliğini başlatmıştır diyebiliriz. Nitekim biz 1892'den 1895 yılına kadar bunun çok iyi farkında olan Osmanlı Devleti Hükümeti'nin yaklaşık 25 bin okul açtığını görüyoruz. Yani devlet eliyle yerli ve milli diyebileceğimiz bir okul açıyor. Okul sistemi kuruyor, müfredatını belirliyor ve devletleştiriyor. Özellikle de yapabildiği kadar kendi sistemi içerisinde dahil edebileceği eski usulde açılmış olan mektepleri de devlete bağlıyor. Böylece biz medreselerin de dönüşümünü görüyoruz. Medrese sisteminin bozulmasının da neticesi bu. Yani Osmanlı Devleti artık geleneksel, klasik usulde gelen medrese eğitimiyle kendini reforme edemiyor, yenileyemiyor ve kendi içerisindeki bütünlüğü sağlayacak bilimsel teknolojik dönüşümü destekleyemiyordu.
Ya yetişmiyor hocam yani.
Yetişmiyordu. Evet. Dolayısıyla eğitim reformu diyebileceğimiz reformlar başladı. Aslında bu Tanzimat döneminde başlayan bir reformdu ama öncelikle azınlıklar eliyle başlatılınca bu tabii olarak diğer okulları da medreseli, mektepli dediğimiz tartışmanın yanı sıra mektepli ama nasıl mektepli olma tartışmasını da başlattı. 1848 yılında ilk öğretmen atamasından sonra artık öğretmenler atanmaya devam etti. 1890'larda artık binlerce öğretmenin atandığını söyleyebiliriz.
Hocam Feride'ye kadar geliyor, Çalıkuşu'na kadar geliyor yani.
Tabii bu Osmanlı Devleti'nin ikinci meşrutiyet döneminde artık mekteplerin ismi idadi, rüştiye şeklinde değil de idadilerin adı değiştirilerek lise yapıldı. Yani bugün lise diyoruz ya, bu kavram ikinci meşrutiyet döneminde 1914 yılında çıkmıştır. 1912 yılında büyük bir yenilik yapılmıştı ve okulların adları, isimleri, ders cetvelleri güncelleniyordu. Sınıf sayıları ve dereceleri değiştiriliyordu. İşte bugünkü lise sistemimizin temelinde esasen idadi teşkilatı vardır. Yani rüştiye ve idadi mektepleri vardır. Rüştiyelerin pek çoğu Abdülhamit zamanında isimlerini değiştirerek idadi adını almıştır. Bir kısmı sultani adını almıştır. Sultaniler ve idadiler ikinci meşrutiyet döneminde lise adını almıştır. Ve cumhuriyet döneminde de liseler çoğaltılarak devam etti.
Hocam, burada geçen haftadan aklımda bir soru kaldı. Onu sormak istiyorum size. Zaten 4 dakika kadar bir zamanımız var. Kanuni esasiye de bir giriş yaparız ama Mustafa Reşit Paşa Tanzimat Fermanı'nı Gülhane Parkı'nda okuduktan sonra devlet görevindeki gidişatı, kendi yaşantısı ne şekilde seyretti Gürey Hocam?
Mustafa Reşit Paşa yaklaşık 13 yıl daha görev yaptı. Ve Osmanlı Devleti içerisinde de gerçekten bu dönemde en uzun görev yapan sadrazamdır diyebiliriz. Baktığımızda 1853 yılında bir yılda 3 sadrazam değişmiş. Yani halbuki Mustafa Reşit Paşa istikrarlı gitti. Ve kendi döneminde istediklerini yapmış bir sadrazam olarak, hedefine ulaşmış bir sadrazam olarak değerlendirebiliriz. Sonuçta 1838'den daha önce de gelmişti ve yaptıkları vardı. 1852'ye kadar, 53'e kadar onun yaptıklarıyla Osmanlı Devleti'nin büyük reformlara imza attığını görüyoruz. Bugünün tabiriyle söyleyecek olursak hükümet başkanı diyebiliriz. Yani eski tabirle başbakan, vezir-ül azam, başbakan hüviyetini taşıyor. Sadrazamlık çok kolay değiştirilebilen bir görev. Kanuni esaside de belirtilmiş. Kanuni esası 1876 yılında ilan edildiğinde maddeleri içerisinde padişahın görev ve yetkileri ve hükümetin görev ve yetkileri tanımlanıyor. Buna göre padişah sadrazamı atama yetkisine sahip ve aynı zamanda hükümeti de aynı şekilde atama ve alma görevine sahip. Bunun yanı sıra meclisi feshetme yetkisine de sahip. Meclisin şartları oluştuğunda ama yani ayan meclisini direkt seçebiliyor padişah, seçimleri yenileyebiliyor, meclisi feshedebiliyor. Ancak onun da gerekli şartlar oluştuğunda yapılması kabul ediliyor. Gerekli şartlar nedir? Meclis görevini yapamaz hale gelmiş. Devlet ve vatan tehlikeye düşmüş. Bir savaş var, olağanüstü şartlar söz konusu ve görevini yapamayan bir hükümet ya da meclis var. Bu takdirde padişah bu yetkisini kullanabiliyor. Anayasada bunlar madde madde açıklanmış. Gerekçelerin oluşması durumu, hangi olaylar sırasında, ne gibi olaylar olduğunda gibi açıklamalar da var. Dolayısıyla kanuni esasiye kadar da bu böyleydi. Yani kanuni esasiden önce de nasıl yapılıyordu sorusunu cevaplamak için bunu soruyorum. Kanuni esasi, evet, Avrupa'yı anlamda bir takım kanunların alınmasıdır. Belçika'dan ve Prusya'dan anayasal anlamda etkilenilerek alınmış olan bir şey olabilir burada. Ama kanuni esasinin öncesinde mecelle-i umuru belediye ve mecelle diyebildiğimiz bir kanunlar dizisi var.
Hocam, mecellenin kelime anlamı?
1868 yılında mecelleyi hazırlayan Ahmet Cevdet Paşa ve bir hukukçular heyeti.
Hocam, mecellenin kelime anlamı?
Mecelle, yani asaletin ve hukukun korunması, yüceltilmesi anlamına geliyor. Kanun, bu da kanundur. Yani eş anlamı aslında kanundur. Yüce olan şey çünkü kanun ve haktır. Hak sözcüğünden gelir kanun sözcüğü de. Doğru olan şey demektir. Celil sözcüğüyle de eş, temel kökten gelir. Şöyle ifade edelim. Mecelle, Osmanlı'nın kendi tarihsel hukukunun güncellenmiş şeklidir. Anlatabildim mi? Bunu dinleyiciler açısından tekrar ifade edelim. Mecelle, Osmanlı Devleti'nin kendi tarihsel tevarüsüyle İslam hukuku ve örfi hukuktan gelen bütün meselelerinin özetlendiği ve modern anlamda güncellenerek ele alındığı bir hukuktur. Ancak bu mecelleyi...
Hocam, zamanımızı bitirdik galiba.
Mecellenin yani devlet idaresiyle ilgili taraflar olduğu gibi toplumsal tarafla da çok alakası vardır.
Güre Hocam, haftaya devam edelim buradan. Evet. Çünkü kitap armağanımızı kazanan dinleyicimiz de belli oldu. Antalya'dan Faik Aykaç adlı dinleyicimize göndereceğiz. Osmanlı Devleti Teşkilatı'na Metal Ordinarius Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın kitabını. Hocam, Antalya'dan Faik Aytaç. Aykaç kazanan.
Faik Bey'e çok selamlar. Çok güzel bir kitap aldı. Hediyeler aldı.
Güle güle olsun. Tebrik ediyoruz. Bir de mesajı var Güray hocamıza ve Sedat Bey'e bana. Selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Programı sürekli dinliyorum demiş. Sağ olsun dinleyicimiz hocam.
Evet, selam söylüyoruz. Teşekkür ediyoruz dinlediği için, vakit ayırdığı için. Tabii yeni kitaplarda nasip olmasını diliyoruz.
Evet hocam, kesinlikle. Çünkü. Biz programda olduğumuz sürece kitap armağanlarımız devam edecek. Değerli dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta Sultan II. Abdülhamit Han dönemi, Kanuni Esası, bunları konuşmayı planlıyoruz. Bu hafta sonuna geldik programımızın. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam, ağzınıza ayağınıza sağlık, sağolunuz, var olunuz.
Sizler sağ olun, var olun Sedat Bey.
Önümüzdeki hafta görüşmek umuduyla değerli dinleyicilerimiz.
Türk tarihinin izinde.